Ayrım 9.
Maniheizm, akıncı ruhunu öldüren, gnostik dualizmi esas alan ve senkretik bir dindir. Türklerin bu özelliklerine aykırı olan bu din, Uygurların tahtına geçen Böyük Han'ın 759-779 istemesine rağmen Türklerin tamamının dini olamamış ve kabul edenler de uzun süre bağlılıklarını devam ettirememişlerdir. Yahudilik, Hazar Türklerinden az bir kısmın, Hristiyanlıkta sadece Gagauzlar ile Çuvaşların benimsediği bir din olmuştur. Bu dinlerin Türk boyları arasında genel kabul görmemesi, o dinlerin bütün Türkleri tatmin edici bir anlayışı yansıtmamasıyla, kendi özel inanç ve kültürleriyle bağdaşmamasıyla, karakterlerine uygun olmamasıyla izah edilmiştir. İslam'la karşılaşınca durum önceki dinlerden farklı olmuş ve Türklerin büyük çoğunluğu, tamamına yakını İslam'ı toptan ve gönülden benimsemiştir. Günümüzde dünyada mevcut bütün Türk boylarının %98'inin dini haline gelmiş İslam'ın bu şekilde kabulü, onların tek tanrılı bir inancı devam ettirmelerine ve geleneksel Türk dini ile İslam arasında büyük benzerliklerin olmasına bağlanmıştır. Çünkü Türkler çok eski çağlardan beri gök tanrı, tek tanrı inancını devam ettirmişler ve bu inanışlar onların hayatlarında etkili olmuştur. Nitekim Mengü Han'ın din adamlarını huzurunda münakaşaya çağırdığında onlara, "Biz sadece tek tanrının varlığına, onun sayesinde yaşadığımıza ve onun emriyle öldüğümüze inanıyoruz" demesi, Moğollarda da tek tanrı inancının yaşadığının bir delilidir. Yine bütün Türk ve Moğol boyları arasında gök tanrı inancının bulunduğunu ve bu yüce tanrı inancını diğer milletlere göre en iyi onları muhafaza ettiğini belirten M. Eliade, Mengül Han'ın Fransa kralına gönderdiği bir mektupta iman formülünü şöyle belirttiğini kaydetmektedir. Ebedi tanrının emri şudur: gökte ancak sadece bir tanrı var ve yeryüzünde de sadece bir efendi. Tanrının oğlu Cengiz Han olacaktır. Zaten Orhun kitabelerinde bir tek tanrının varlığı, ona gösterilen hürmet ve onun iradesiyle işlerin olduğu inancı dikkati çekmektedir. Bu kitabelerde her şeyin yaratıcısı ve yönlendiricisi olan tek tanrı inancı açık bir şekilde işlenmiştir. Bu tek tanrılı inanış ile İslam'dan önce Araplardaki Hanifilik arasında benzerlik bulunmaktadır. Bu benzerlik Oğuz Kağan destanında açıkça görülmektedir. Destanda Oğuz Han'ın tek bir tanrıya iman etmedikçe hiçbir kadını zevce edinmediği, putperestliğe karşı açtığı mücadelede babasını bile affetmeyip onu tahtından indirdiği ve tek tanrı inanışını hakim kıldığı anlatılmaktadır. Bu Hazreti İbrahim'in babası Azerli olan durumuyla karşılaştırılmalıdır. Bugün dünyada 250 milyon civarında Türk vardır. Bunlardan geleneksel Türk dini inanışlarını devam ettiren Altay, Sibirya Türkleri, Yakutlar, Tuvalar, Hakaslar, Şorlar, Altaylar 800-900 bin kadar tahmin edilmektedir. Gagauzlar 250-300 bin civarındadır ve Hristiyandır. Fakat mevcut Hristiyanlardan farklıdır. Gagauzların kutsal kitapları Türkçedir. Hristiyanlardan farklı inanç ve ibadetlere sahiptir. Onlar eski Türk kültürünü devam ettirmekte ve bu kültürü Hristiyanlığa hakim kılmaktadırlar. Bunlardan başka 16. yüzyılda Rus hakimiyetine girmiş ve Rus Ortodoks misyonerleri kanalıyla Hristiyanlaştırılmış Çuvaşlar vardır. Nüfusları 1 milyondan fazla olan Çuvaşlarda Gagauzlar gibi Türk kültürüne ait bazı özelliklerle İslam'a ait bazı terimleri yaşatmaktadırlar. Onlarda Hristiyanlık yüzeysel kalmış ve geleneksel Türk dini inanışları canlılığını korumuştur. Hazar Türklerinden 4-5 bin kadarı Yahudiliğin Karaim mezhebine bağlıdır. Bunlar sadece Tevrat'la amel etmekte, Talmud'u kabul etmemekte, kendilerini Yahudiler dışında görmekte ve Türk olduklarını vurgulamaktadırlar. Türklerden Budizm'e bağlı olan çok az bir kitle vardır. Bunların dışında ana kitle Müslümandır. İslam'ın dışındaki dinleri din kabul eden Türk boylarının toplamı %2 civarındadır. İslam'ı din kabul edenler ise %98'dir. Geleneksel Türk dini hakkında burada genel hatlarıyla bilgi verilecektir. 1. Geleneksel Türk dini inançları. Yahudilerin Yahudilik, Budizm, Maniheizm, Zerdüşilik, Hristiyanlık ve İslam'ı din olarak tanımadan önce kendi inanç sistemlerine ne ad verdiği henüz aydınlanmış değildir. Ancak geleneksel Türk dini, başlığı altında verdiğimiz bu inançlara değişik adlar verilmiştir. Bazı araştırıcılar şamanizm, bazıları toyinizm, bazıları tek tanrı dini gibi isimler vermiştir. Bunların hiçbiri Türklerin özel dini inançlarını tam olarak karşılayamamıştır. 15-20 sene öncesine kadar Türklerin geleneksel inançları şamanizm olarak adlandırılmıştır. Halbuki Türklerin ne şamanizm diye bir dinleri olmuş ne de şamanizm tam olarak dini fenomeni ifade etmiştir. O bir tekniktir ve Türklerin dini inançlarıyla pek ilgisi yoktur. Türkler şamanizm diye adlandırılan teknikleri de, animizme ait unsurları da, totemizme ait bazı özellikleri de yaşatmışlardır. Ancak bunlar hiçbir zaman yalnız başına bir din olarak algılanmamış, geleneklerde dini inanışlar içerisinde bazı teknikler şeklinde varlığını sürdürmüştür. Bunun yanında Türk boyları arasında paylaşılan bugün de Sibirya, Altay Türklerinde canlılığını ve varlığını sürdüren geleneksel dini inançlar yaşamaktadır. Buna Türklerin milli inançları demek de mümkündür. Bu milli inançlar yabancı dinlerden ve kültürlerden etkilendiği gibi başka din ve kültürleri de etkilemiştir. Geleneksel Türk dini hoşgörüye dayalı bir dindir. Bu dinin inanç esasları tek bir tanrı ve onun iradesinin her şeyi kuşattığı etrafında oluşmaktadır. Bundan dolayı İslam'ı kabul eden Türkler eski dini inanışlarına ait bazı hususları hiçbir değişme yapmadan devam ettirmiş, bazı hususlarda ise sadece küçük değişiklikler yapmışlardır. İslam'a çok aykırı gördükleri özellikleri atmışlar veya başka şekiller altında İslami kisveye büründürerek yaşatmışlardır. Eski inançlarına ait unsurlardan birçoğunu hiçbir değişikliğe uğramadan İslam'dan sonra da devam ettirmeleri, eski inanışlarının İslami öze uygun olduğunun delili sayılmaktadır. Zaten Türklerin İslam'ı toptan ve isteyerek benimsemeleri, din olarak kabul etmeleri de bu öze bağlanmaktadır. Bütün bu belirtilen hususlara rağmen seyyahların Türklerin inançlarıyla ilgili olarak verdikleri bilgiler arasında, hatta aynı seyyahın verdiği bilgiler arasında çelişkiler bulunduğu görülmektedir. Ancak üzerinde ittifak edilen ve Orhun abidelerinde belgeleşen Türklerin tek tanrı, yüce tanrı inancını bozulmadan ve en iyi şekilde yaşatmalarıdır. Bunun dışında inanç, ibadet ve yaşayıştaki bilgiler seyyahların gözlemlerine dayanmaktadır. Bu gözlemlerde bölgelerin, grupların, kabilelerin, bilgili ve cahil grupların etkisi olmalıdır. Bunu Türkiye'yi tam olarak bilmeyen araştırıcılar da günümüzde yapsa, farklı farklı inanışları tespit etmeleri mümkündür. Aydının, bilginin, cahilin, halkın, din adamının, camidekinin, dışarıdakinin birbirinden farklı inanç ve anlayışları, hatta uygulamaları olduğu görülebilir. Bu sadece ülkemiz için değil, her ülke için geçerlidir. Türklerin geleneksel dini inançlarında iki anlayış, iki kol var olmuştur. Bunlardan biri şamanizm, totemizm ve politeizm, ait olduğu unsurlara da yer veren halk dini, diğeri şamanizm ve totemizm, karşıtı olan tek tanrıcılığı merkez alan devlet dinidir. Bu iki kol farklılık gösterse de birbirleriyle bağdaşmaz nitelikte değildir. Birisi aşiret, diğeri ise büyük devletlerin hayat şartları altında gelişme göstermiştir. Misal olarak Uygurlarınki, Moğollarınki devlet dinidir. Devlet diniyle halk dininin ayrıldıkları noktalar yanında ortak oldukları noktalar, inançlar ve esaslar vardır. Ortak noktaları ayrıldıkları noktalardan çoktur. Çin, Bizans, Arap, Ermeni ve Süryani kaynakları Türk boylarının hepsinde tek tanrı, gök tanrı inancı bulunduğunu haber vermektedir. Hunlar, Göktürkler, Uygurlar gibi Türk devletlerinde Türk boylarının hemen hepsinde dinin merkezinde gök tanrı, yüce tanrı, tek tanrı inancı bulunmaktadır. Gök tanrı inancının esaslarını Orhun kitabelerinden tespit etmek mümkündür. Orhun kitabelerinde çok yerde zikredilen Tengri, bazen Türk Tengrisi şeklini almakta ve bir milli tanrı niteliği taşımaktadır. Türk lehçelerinde Tanrı, Tengri, Tangara, Tingir, Gök Tengrisi ve bunlardan türeyen kelimelerle ifade edilmiştir. Kök, Gök Tengri terimindeki gökün Tanrı'nın sıfatı olarak yüce anlamında kullanıldığı kabul edilmiştir. Bundan dolayı Gök Tanrı, Yüce Tanrı'dır. Türk boylarının hemen hepsinde yaratıcı Tanrı olarak Tengri'ye rastlanmaktadır. Tengri, M.Ö. 2. yüzyılda Hunlar'da semavi büyük tanrı sıfatı ile meşhurdur ve bu sıfatla ulanmaktadır. Tengri veya tanrı kelimesi İslam'ı kabul etmiş Türkler arasında Allah kelimesinin yanında kullanıla gelmiştir. Türkler Allah ve tanrı kelimesini yan yana götürmüş, karşı karşıya getirmemiştir. Yeri gelince tanrı demiş, tanrı misafiri, tanrı buyruğu gibi. Yeri gelince Allah demişlerdir. Ezanında, duasında, kitabında, savaşta ise Allah demiştir. Orhun abidelerinde Tanrı'nın bütün yüce sıfatları sayılmıştır. O yazıtlardaki ifadelerde Türklerin inandığı Tanrı tektir, göktedir, ezeli ve ebedidir, eşi ve benzeri olmayandır, hayat verendir, yaratandır, öldürendir, iradesine göre hükmedendir, yardım edendir, cezalandırandır, kulun duasını kabul edendir, esirgeyen ve bağışlayandır, her şeyi en iyi bilendir, insanlara bilgi veren ve yol gösterendir. Yine bu tarihi belgelerde kağanları tahta çıkaran ve müstakil devlet kurmalarını sağlayan da Tanrı'dır. Türklere Hakan'ı veren de O'dur. Tanrı, Tengri, Türk milletinin hayat ve istiklali ile ilgilenendir. Bilge Kağan'ı, Kültigin Kağan'ı tahta çıkaran ve başarılı kılan da Tonyukuk'a başarılar ihsan eden de Gök Tengri'dir. Türkleri zaferlere ulaştıran da, iradesine boyun eğmeyeni de cezalandıran O'dur. Yukarıda gökün, aşağıda yerin ve ikisi arasında da insanoğlunun yaratıldığına inanılmaktaydı. Bu inanç Orhun anıtlarında yer almaktadır. Türkler çok erken çağlardan beri Gök Tanrı dinine ve tek Tanrı, bir Tengri'ye inanışa yönelmiştir. Bu inanışlar Türk toplumlarında otoritenin sağlanmasında ve disiplinin doğmasında önemli rol oynamıştır. Türklerin bu tek tanrı anlayışı Çinlileri de etkilemiştir. Çinlilerin tek tanrıyı ifade etmek için kullandıkları Tian kelimesini Türklerden aldıkları belirtilmektedir. Türk kültüründe din ile gerçek hayat her zaman için yan yanadır. Türkler bütün yüce vasıfları atfettikleri Tanrı'ya ve onun isteklerine uymada büyük hassasiyet göstermiştir. Kainat, gök ve yer gibi iki düzlemin kompozesi şeklinde tasvir edilmektedir. Gökle yer başlangıçta yan yana bulunduğuna ve göğün yedi basamağı olduğuna inanılmaktadır. Yıldız gözlemciliği yaygın işlerdendir. Ayın safhaları uğurlu ve uğursuz olarak nitelendirilmektedir. Ay son çeyrek haldeyken hiçbir işe teşebbüs edilmemelidir. Ayın dolunay hali ordunun harekete geçirilmesi için iyi bir zamandır. Kameri ayın son günleri cenaze merasimleri için en uygun anlardır. Çünkü bu günler sonu işaret etmekte ve tekrar dirilişi ilan etmektedir. Türklerde ahiret inancı vardır. İnsanın ölümlü olduğuna, Tanrı'nın tayin ettiği süre dolunca ölmek üzere doğduğuna ve sadece Tanrı'nın ölümsüz bulunduğuna inanılmaktadır. Öbür dünyada ikinci bir hayatın varlığı, iyilik ve kötülüklere dair hesabın verileceği, mahşer günü, hesapların görülmesi için mahkeme kurulacağı ve ruhların ebedi olduğu kabul edilmektedir. Türklerde ölüm sert ve tabiat dışı bir hal, gerçekleşmesi gereken ilahi bir iş olarak kabul edilir. Ölüm nefesin kesilmesi, ruhun bedenden bir kuş gibi uçup gitmesi olarak görülüyor. Ölülerin kefenlenerek gömülmesi geleneği vardır. Ölen atalar için at, sığır ve davar kurban edilir. Ölü aşı denilen ziyafetler yapılır. İskeletin aldığı duruma göre ölümün ahiret hayatı hakkındaki kanaatler oluşturulur. Ölüm ahiret ve cenaze törenleriyle ilgili anlayış ve gelenekler değişmeden varlığını sürdürmüştür. Günümüzde bu adetler Müslüman olmuş Türklerin bir kısmında aynen, bir kısmında ise bazı değişikliğe uğrayarak yaşamıştır. Türklerde cennet ve cehennem inancı bulunmaktadır. Ölüye kesilen kurbanlar, ölünün cennete giderken bineceği hayvanlar olarak kabul edilmektedir. İyi ruhların cennete, kötü ruhların cehenneme gideceğine inanılmaktadır. Cennet göğün yüksekçe bir katındadır. iyi ruhlar cennette ikamet etmekte, Tanrı ile insan arasında şefaatçılık yapmaktadır. İnsanın yanında iki melek bulunduğu inancı vardır. Bunların ikisi de bütün hayatı boyunca insanı devamlı takip etmektedir. Sağ omuzun yanındaki yayuçi, insanın iyi hareketlerini, sol omuzundaki körmöz, kötü işleri yazmaktadır. İnsanın ölümünden sonraki hesabında yayuçi ve körmöz şahitlik etmektedir. Türkler iyi ve kötü ruhların varlığına inanmakta ve ata ruhlarına saygı göstermektedir. Geleneksel Türk inanışları arasında atalar kültü önemli bir yer tutmaktadır. Ölmüş atalara saygı, tazim ve bağlılık Türklerde önemlidir. Ölmüş atalar için kurban kesilmektedir. Bu durumlar ataerkil ailede baba hakimiyetinin inanç sahasındaki belirtisi sayılmaktadır. Ataların öldükten sonra dahi ruhları vasıtasıyla aile fertlerini korumaya devam ettiğine inanılmaktadır. Türkler içinde hareketli bir hayat geçirdikleri tabiatın Tanrı tarafından yaratıldığını kabul etmiş ve kutsal saymışlardır. Yer, su, yer, sup, yeryüzünde yaşayan iyi ruhların bütünüdür. Sonsuz bir varlık ve güzellik kaynağıdır. Bunların Tanrı tarafından gönderilmiş kutsal hediyeler olduğuna inanılmaktadır. Yer, su ile ifade edilen kutsallık büyük imparatorluklar devrinde giderek bir yurt inancı haline gelmiştir. Göktürk kitabelerinde kutsal yer, su şeklinde ifade edilen terimle hem koruyucu ruhlar hem de vatan kastedilmektedir. Kutsal yer su, Göktürklerin mukadderatı üzerinde etkilidir. Türklerde dağ, ırmak, göl, pınar, ağaç, orman ve kaya kültleri Türk yazıtlarında yer sub adı altında toplanmıştır. Bunların kutsallığına inanmak, yer su inançlarının bir bölümünü oluşturmaktadır. Yer su ruhlarını en önemli temsilcisi dağlardır. Dağ kültü gök tanrıya ibadetle ilgili hale gelmiştir. Türkler dağların Tengri'nin makamı olduğuna inanmışlardır. Yüksek dağ tepelerinin göğe yakın olması bu inanışın kaynağı sayılmaktadır. Bundan dolayı her boyun bir kutsal dağı olmuştur. Gök tanrıya kurbanlar bu dağda kesilmektedir. Ötüken ve Tanrı Dağı'nın dağlar arasında özel bir yeri vardır. Mukaddes kabul edilen dağlara yılın belirli zamanlarında ziyaret yapılmakta ve oralarda kurbanlar sunulmaktadır. Örnek olarak Göktürkler her yıl 5. ayın 10-20. günleri içinde Altın Dağ'a çıkıp Tanrı'ya ibadet etmek suretiyle hac etmişlerdir. Türkler arasında su ve ateşte önemli yer tutmaktadır. Ateş odundan, odunda sudan doğmaktadır. Su yetiştiricidir, saf ve temizdir. Suyun bolluğu, bilgililiğin, akıllılığın ve gücün sembolüdür. Suyu kirletmek yasaktır. Ateş büyük temizleyicidir. Temizliğinden şüphe edilen şeyler iki ateş arasından geçirilerek temizlenmektedir. Tütsüleme de bir temizleme işlemidir. Ocak ailenin direğidir ve tabu anlayışı ile korunmaktadır. Ocak kutsaldır. Ocağı söndürmek ve küllerini dağıtmak ırkın yok olmasının sebebidir. Suyun aziz, ateşin ve ocağın kutsal bilinmesi günümüze kadar yaşatılmıştır. Bugün de Türkler arasında en kötü beddua ocağın sönsündür. Bu beddua hem soyun tükenmesini hem de kutsallığın yok olmasını ifade etmektedir. Bundan dolayı ateşe su dökülmesi, yanan ateşin söndürülmesi iyi görülmemiştir. Günümüzde ateş ve ocakla ilgili deyimler, atasözleri çoktur. Türkler ateşe saygı göstermiş ve insanı kötülüklerden koruyan özelliği bulunduğuna inanmıştır. Ateşin alevinden çeşitli anlamlar çıkarılmıştır. Ateşin alevinin yeşilimsi olması, yağmur yağmasına, mahsulün iyi ve bereketli olmasına, alevin kırmızı renkli olması savaşa, sarı renkli olması salgın hastalığa, siyah renkli olması Hakan'ın ölümüne veya uzak yolculuğuna işaret etmektedir. İslam'dan önce Türklerde insan düşmanı ve gizli bir kuvvet şeklinde tasavvur edilen kader inancına da rastlanmaktadır. Özetlersek İslam'dan önce geleneksel Türk dini geleneğinde tek tanrı ahiret, haşir, cennet, cehennem, melek, şeytan, ruh, ruhun ölmezliği ve kurban gibi inançlar vardır. Dikkat edilirse bu inançlar İslam'ın da emrettiği ve inanılmasını istediği inançlardandır. Bu da Türklerin niçin toptan ve samimi olarak Müslüman olduğunu, diğer dinlere göstermedikleri ilgiyi İslam'a gösterdiğini, İslam'ın Türklerin %98'ini teşkil eden büyük ekseriyetin dini haline geldiğini açıklamaktadır. 2- İbadetler ve Gelenekler. Geleneksel Türk dininde ibadet karşılığında alkış, yükünme ve ötünme gibi kelimeler kullanılmıştır. Bu kelimeler takdis, dua, övme, secde etme, dileme ve arz etme gibi anlamlara gelmektedir. Tek Tanrı'ya inanan Türklerde ibadet merkezi Tanrı'dır ve onun rızasını kazanmadır. Bunun yanında Türkler atalara saygı duymuş ve onlarla bağlarını devam ettirecek dini mahiyetli uygulamaları devam ettirmiştir. Türklerin günlük muntazam ibadetleri ve ibadethaneleri olduğu konusu pek açık değildir. Ancak Çin kaynakları Türklerde ibadet ve ibadethane, tapınak bulunduğunu haber vermektedir. Her Türk'ün ve Türk ailesinin şahsi ibadeti olduğu gibi bizzat Hakan tarafından yönetilen resmi ibadetleri, ayinleri de bulunmaktadır. Bunlar resmi ibadet ve halk ibadeti şeklinde gruplandırılmaktadır. Resmi ibadet, baş din adamı sıfatıyla Hakan'ın yönettiği ibadettir. Bu İslam'daki cuma namazı gibi düşünülebilir. Devlet törenlerini olduğu gibi dini törenleri yönetme de Hakan'a aittir. Devlet ve din işlerinin başkanlığı birbirinden ayrılmamış ve Hakan'da birleşmiştir. Hunlardan itibaren Türklerde büyük kurban törenlerini Hakanlar yönetmiştir. Göktürkler müşterek ayin ve bayramlarında kutsal yerlerde dua etmiş, kurbanlar sunarken ve sefere çıkarken önce bir mabette zafer duasında bulunmuş, sonra orduları harekete geçirmişlerdir. Bu ortak ayin ve törenler dışında istenildiği veya ihtiyaç duyulduğu zaman baş açıp yüzü ve elleri göğe kaldırıp Tanrı'ya duada bulunmuşlardır. Resmi törenlerden biri de Hakan'ın tahta çıkma törenidir. Bu tören bir nevi göğe çıkmak gibi kutsal bir anlam taşımaktadır. Bu törenle Hakan'ın göğe çıkması ve Tanrı tarafından tahta oturtulması simgelenmektedir. Halk ibadeti, halkın kendisine ait ibadet ve ayinlerini ifade etmektedir. Halkın ibadeti de yüce varlıklara, özellikle göke, Tanrı yöneliktir. Ancak halkın ibadeti mistik ve büyü ile iç içelik arz etmektedir. Her şeyin görünmez güçlerle donatıldığı anlayışı, görünmeyen güçlerle temas kurmaya, kan veya sihirbazlardan yardım beklemeye götürmüştür. Bir hastalık halinde ve ölüm anında ayinler yapılmıştır. Türkler dualarında göke, yani Yüce Tanrı'ya yönelmişlerdir. Göktürk Hakan'ı halk için yaptıklarını bir bir saydıktan sonra, "Gök imdi sen bize yardımcı ol," diye dua etmiştir. Yine Türk Hakan'ı kendisinin zavallı ve basit bir kimse olduğunu belirttikten sonra, "Biricik duam gök beni yaşatmayı uygun gördüğü sürece halkıma elimden gelen iyiliği yapmaya sevk edilmemdir" şeklinde Tanrı'ya yakarmaktadır. Görüldüğü gibi Türk Hakanları dualarında gök Tanrı'dan halkına iyi hizmet sunabilmesi ve elinden geleni yapması için yardım istemektedir. İbadetleri belirli zamanlarda ve tesadüfi olaylar dolayısıyla yapılan şeklinde olmak üzere iki kısımdır. Belirli zamanlarda yapılanlar ilkbahar, yaz ve sonbaharda yapılan ayin ve törenlerdir. Milattan önceki yıllarda devlet kuran Hunlardan günümüzdeki Yakut Türklerine kadar Türk boylarında bu bahar bayramları ve ayinler yapıla gelmiştir. Bunlar resmi nitelikte yapılan bayramlardır. Tabiatın yeniden dirilişi sembolize eden ilkbahar ayininde at kurban edilmektedir. Kurbanlar ve dini törenler kamlar tarafından yönetilmektedir. Kam din adamı karşılığında kullanılmaktadır. Kamlık soydan gelmektedir.